Ulusal Kabine artık haftada iki kez yapılacak toplantıların ilki için bugün bir araya geliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız seyahat başladı. Türkiye'de koronavirüsün silah değiştirdiği ve yoğun bakımların kırmızı alarmda olduğu belirtildi. Ulusal Kabine bugün toplanıyor. Ülkenin aşı programını tekrar rayına oturtmak amacıyla bundan sonra haftada iki kez yapılacak kabine toplantılarının ilkinde federal hükümetin Avustralyalılar arasında artan aşı tereddütlerini ve aşıların tedariğiyle ilgili lojistik sorunları ele alacağı belirtiliyor. Toplantıda belki de yıl içinde uluslararası sınır kısıtlamalarını hafifletmenin yolları da tartışılacak. Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki karantinasız seyahat balonu çift taraflı olarak resmen devreye girdi. Bu sabah Sydney Havaalanı'ndan kalkan ilk karantinasız uçak 6.15'te havalandı. Başbakan Scott Morrison dün yayınladığı açıklamada gelişmenin iki ülke ve ekonomileri için kazan kazan anlamına geldiğini ve Anzak Günü öncesi de önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de karantinasız seyahatin son derece heyecan verici bir gelişme olduğunu söyledi. Qantas İcra Kurulu Başkanı Alan Joyce ise 7. Kanal'ın Sunrise programına yaptığı açıklamada talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
This is really good news having this first bubble across to New Zealand.
Yeni Zelanda'yla seyahat balonunun olması gerçekten iyi bir haber diyen Joyce, günlük 16 uçuş ekliyoruz. Sırf bu balonun devreye girmesiyle işe dönen 630 çalışanımız oldu. Elbette uluslararası sınırların da açıldığını görmek isteriz diye konuştu. Bu arada federal hükümet Singapur ve diğer ülkelerle aşı uygulandığı için Avustralya sınırlarının açılması olasılığı hakkında görüşmelerde bulunuyor. Başbakan yardımcısı Michael McCormack 9. kanalın Today programına yaptığı açıklamada her şeyin Covid öncesi normallik durumuna ulaşmakla ilgili olduğunu söyledi. Bu seyahat balonları yaratılacak ve bizi bir tür Covid öncesi normalliğe geri götürecek diyen Bakan McCormack, Sydney Havaalanı'ndaki sahneler harika. Havaalanlarımızda gerçekleşen bu hareketlilik, havada ve yerdeki iş alanlarının yeniden başlayacağı anlamına geliyor diye konuştu. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, Avustralya'nın aşı uygulamasının çok daha az katı olmasını istediğini söyledi. Aşıların 1/3'ü bu hafta sonuna kadar yapılacak ancak Berejiklian, Avustralya'nın adım atmaya hazır olduğunu çünkü aşıların yaygınlaştırılmasının Avustralyalıların hayatlarını değiştireceğini söyledi. Şu anda Avustralya'da devam etmemiz için gerçekten hatırı sayılır bir arz olduğu göz önüne alındığında 50 yaşın üzerindeki kişilerin AstraZeneca aşısı olmasıyla ilgili bir sorun olmadığını biliyoruz diyen Berejiklian, hali hazırda 100'den fazla tesisimiz var ve herhangi bir aşamada Pfizer ve AstraZeneca'nın farklı kombinasyonları varsa aynı zamanda elimizde de var diye konuştu. New South Wales'te otel karantinasında tespit edilen 8 vakaya karşılık toplum içinde yeni COVID-19 vakası kaydedilmedi. Adina Apart Otel'de otel karantinası sırasında bitişik odalarda kalan 2 aile arasında COVID-19 bulaşmasının nasıl gerçekleştiğine dair araştırmalarsa devam ediyor. Savunma Bakanı Peter Dutton, Genelkurmay Başkanı Angus Campbell'ın Afganistan'da görev yapan özel kuvvetler birliklerinden madalya alan askerlerin madalyalarının geri alınması kararını engelledi. Böylece 3000'den fazla askerin madalyaları artık geri alınmayacak. Dutton, yanlış bir şey yapanlardan hesap sorulmasını sağlamak önemliyken birkaçının yanlış eylemleri için birçok kişinin cezalandırılmasını istemediğini söyledi. Bu gerçekten madalya alanlara duyduğumuz saygıyı ifade eden bir karar diyen Dutton, yanlış bir şey yapan %1 bundan sorumlu tutulacak. Ancak doğruyu yapan %99 ülkemizi ve değerlerimizi, inançlarımızı savundular diye konuştu. Yunan Ortodoks Başpiskoposu 8 yıllık bir süre içinde St. Basil's'in yaşlı bakım evlerinden 22 milyon dolardan fazla kira ve ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. Bir ABC soruşturması ilgili yaşlı bakım evlerinden birinin geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle 45 kişinin öldüğü Melbourne'daki St. Basil olduğunu iddia etti. Yunan Ortodoks Başpiskoposu Makarios, 2019'un ortalarında Avustralya'da göreve başladığından beri lüks bir yaşam tarzı sürdürmekle eleştiriliyor. Başpiskopos suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada ABC'nin başpiskoposluğun Melbourne'daki St. Basil's'ten önemli meblağlar aldığını ileri sürerek ve bu fonların sözde lüks bir yaşam tarzına katkıda bulunduğunu ima ederek onu karaladığı ifade edildi. Dünyanın dört bir yanındaki liderler bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğini yaptığı büyük bir iklim zirvesine katılıyor. Biden 22-23 Nisan'da yapılacak sanal zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de dahil olmak üzere 40 dünya liderini davet etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim özel temsilcisi John Kerry iklim konusunda harekete geçmenin son derece acil bir durum olduğunu vurguladı.
We are very sorry for the last four years with the president.
Son 4 yıldır bilimi önemsemeyen ve iklim anlaşmasından çekilmek için gerçek bir mantığı olmayan başkan için çok üzgünüz diyerek Trump'ın Paris iklim anlaşmasından çekilmesini hatırlatan Kerry, Biden'ın başkan olarak yaptığı ilk şeyin bu anlaşmaya geri dönmek olduğunu söyledi. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Masa Dağı'nın eteklerinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek için 200'den fazla itfaiyeci ve acil durum personeli görevlendirildi. Çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle kontrolden çıkması sonucu bölge sakinleri tahliye edildi. Yangında Rodo sanatının yakınlarında bulunan bir kafenin büyük kısmı küle dönerken, yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne doğru ilerlemesi nedeniyle yüzlerce öğrencinin tahliye edildiği bildirildi. Yangına ilişkin şimdiye kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi. Birleşik Krallık sağlık yetkilileri Hindistan menşeli bir COVID-19 varyantını araştırıyor. Ancak henüz bulguların varyantı bir endişe varyantı olarak sınıflandırmak için yeterli olmadığı belirtildi. İngiltere Halk Sağlığı'ndan Susan Hopkins, Birleşik Krallık'ta 77 varyant vakası belirlendiğini söyledi. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde görülen çift mutant COVID-19'un İngiltere'de tespit edildiği açıklanmıştı. Pakistan'da Tahriki Labbaik Pakistan Partisi destekçilerine polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Pakistan'da TLP'nin başkanı Şahipzade Saad Hüseyin Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam etti. Lahor kentinde sokağa inen TLP destekçileri polise taş ve molotof kokteyliyle saldırdı. Polisin göstericilere gerçek mermiyle karşılık verdiği belirtilirken olayda yaralananlar arasında 11 polisin olduğu da belirtiliyor. Ölüm orucundaki tutuklu Rus muhalif Alexei Navalny'nin destekçilerinin Rusya'da 21 Nisan'da hayatını kurtar sloganıyla düzenlenecek protesto gösterisi için bir kez daha meydanlara ineceği bildiriliyor. Eylem çağrısında bulunan Rus muhalifin sağ kolu olarak bilinen Leonid Volkov, Navalny'nin sağlığı kötüleştikçe Moskova ve St. Petersburg'da protesto gösterisi yapılması için çağrıda bulunuyor. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Volkov, vakit kalmadı, artık mesele sadece Navalny'nin özgürlüğü değil hayatı söz konusu. Mahkum ettikleri yerde öldürüyorlar. Daha fazla vakit kaybedemeyiz diye konuştu. Navalny'nin sağlık durumunun kötüye gittiği açıklaması sonrası batılı ülkelerden Kremlin'e tepki geldi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya Kremlin'e harekete geçmesi çağrısında bulundu. Çek Cumhuriyeti'nde 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamayla 2018'de İngiltere'de Salisbury'de eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesiyle ilgili suçlanan kişilerin bağlantılarının ortaya çıktığını kaydeden Prag, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Kanıtların olayı Rus askeri istihbaratı GRU'nun gerçekleştirdiği üzerine yoğunlaştığı kaydediliyor. Öte yandan iddiaların temelsiz ve absürt olduğunu savunan Rusya ise Çek Cumhuriyeti'nin hamlesine misilleme yaparak 20 diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İbrahim Cinel, Türkiye koronavirüs vaka sayısının 60 bini geçtiği son dalgada genç hastaların hastaneye daha fazla doku tahribiyle geldiğini ve çocuk hasta sayısının da arttığını söyledi. Cinel, bu son dalga hiçbirine benzemiyor. Virüs silah değiştirdi. Yoğun bakımlar alarm veriyor. 15 gündür kırmızı alarm çanları çalıyor. Yoğun bakımlar hastanelerin sigortasıdır. Tamamen dolduğu an o sigortayı kaybedersiniz ve sistem kilitlenir uyarısında bulundu. Türkiye salgının başladığı 13 aydan bu yana vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son rakamlara göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 318 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 35.926'ya yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 55.802 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 4.268.447 oldu. Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gidenlerin Türkiye'ye dönmediğinin ortaya çıkmasıyla başlayan insan kaçakçılığı iddiası diğer Adalet ve Kalkınma Partili belediyelere de sıçradı. Elazığ, Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu, Korgan, Tokat, Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı iddia edildi. Kocaeli Dilovası Belediyesi'nin de Ekim 2020'de, Ankara Kızılcahamam Belediyesi'nin ise 6 Ağustos 2020'de Almanya'nın Hanover kentine gezi düzenleme kararı aldığı belirlendi. İki belediyenin planladığı geziler salgın nedeniyle gerçekleştirilemezken Kızılcahamam Belediye Meclisi'ndeki karara 3 İYİ Partili meclis üyesinin şerh koyduğu öğrenildi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise hizmet pasaportuyla yurt dışına giden kişilerin geri dönmediği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak gidenlere gri pasaport sağladığı iddia edilen Ersin Kilit, hiç kimse Fatma Şahin'i araştıralım demiyor ifadelerini kullandı. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre yaşanan olayların merkezinde eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Almanya'da yaşayan Ersin Kilit olduğu ileri sürülüyor. İddiaya göre yurt dışına gitmek isteyenler Ayrancı'ya yüklü miktarda ödeme yapıyor. Bu isimler aracı belediyeler ve Almanya'daki Kilit tarafından düzenlenen gezi listelerine dahil ediliyor ve kendilerine hizmet pasaportu çıkarılıyor. Pasaportu alanlar gezi ekibiyle birlikte yurt dışına çıkarılıyor. Daha sonra bu kişiler orada kalarak iltica başvurusunda bulunuyor. Organizasyonun Almanya merkezinde Kilit ailesine ait şirketler olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayrancı ve Kilit bu iddiaları reddediyor. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin yurt dışına insan kaçakçılığı yaptığına dair iddialara ilişkin yazdığı yazıda, Bingöl'den adını açıklamayan bir vatandaş, 2019 yılından beri bu yörede en az 300 kişi yurt dışı gezisi adı altında Almanya'ya götürüldü, diyor. Aktardığına göre kaçakçılık şebekesi Bingöl, Elazığ, Muş ve Malatya'nın köylerinden adam topluyor. Firar tarifesi ise şöyle: kişi başı 7000 euro ödeniyor, otobüs içinde 250'şer euro ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler eliyle yurt dışına kaçırılarak toplu ilticada bulunan kişilerin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Ağbaba, insan kaçakçılığı Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler eliyle tüm Türkiye'ye yayılmış durumda diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla Hasankeyf 2 Köprüsü açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "yabancılar bize gıptayla bakıyor" ifadesini kullandı.
Bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a hamdolsun. Bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde gıptayla bakıyor. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'sa Erdoğan'ın bu sözlerine verdiği yanıtta Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin soruşturma başlatılan yurt dışı skandalını hatırlatarak kendi belediyeleri yurt dışına insan kaçırmaya başlamış haberi yok ifadesini kullandı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan evinin mutfağından paylaştığı videoyla gençlere seslendi.
Biliyorum bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyormuş. E haklılar. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın sevgili gençler, sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim.
CHP liderinin bu paylaşımının ardından sosyal medyada mutfak dolapları hakkında yapılan yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, mutfak dolaplarımıza dert denen gençler olmuş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var şeklinde bir açıklama yaptı. Bu arada Kılıçdaroğlu Instagram hesabından 128 milyar doları sordu. Uygulamanın hikayeler bölümündeki test özelliğiyle oluşturulan 3 soru takipçiler tarafından yanıtlandı. Sorulara doğru yanıt verenler ekranlarında sanal konfetilerle karşılaşırken yanlış tercihte bulunanlarsa doğru yanıtlar hakkında bilgilendirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 128 milyar dolar nerede sorusuna ilişkin olarak görünen o ki milletimiz bu haklı soruyu özümsedi. Üstelik sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımız değil, iktidar partilerine oy vermiş vatandaşlarımız da bu haklı sorunun yanıtını bekliyor açıklamasını yaptı. A Haber'de yayınlanan bir programa bağlanan Adalet ve Kalkınma Partili Yasin Aktay ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorduğu 128 milyar dolar nerede sorusuna gülerek şöyle yanıt verdi.
Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Sayın Yasin Aktay'a dönüyoruz. Size direkt soralım, ne yaptınız bu 128 milyar doları?
Vallahi ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Yani harca harca bitmiyor, ye ye bitmiyor. Böyle ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz açıkçası. Yani keşke yapmamış olsaydık. Çok.
Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Valiliği'nin esnaf için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon TL'lik destek ilettiğini ancak belediyeden henüz bir destek alamadıklarını iddia etti. Belediyeden açıklama yapılmazken valilik iddiaları yalanladı. Türkiye'de son yıllarda para piyasalarındaki dalgalanmalar sonrası kripto para birimlerine olan talepte büyük artış meydana gelmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni yönetmeliğine göre 30 Nisan'dan itibaren kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Düzenlemenin yatırımcılar ve finans dünyasını nasıl etkileyeceğiyle ilgili hem soru işareti hem de tepkiler olduğu kaydedilirken yatırımcıların para transferini daha dolaylı yollardan yapmaları gerekeceği ifade ediliyor. Dünyada geleneksel yatırımcıların başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelmesiyle bu piyasada rekor seviyelerde ticaret hacmi yaşanıyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 24 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 20 derece, Sydney'de açık 25, Melbourne'da parçalı bulutlu 21, Adelaide'de muhtemelen yağışlı 21, Perth'te kapalı 24, Hobart'ta muhtemelen akşam saatlerinde yağışlı maçta 19, Brisbane'da genelde açık 26 ve Darwin'de de genelde açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.